افتادی ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin hatlarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında sizlerle tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Muhittin Sami Aygüngöl sesimizi ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programımıza e-maillerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz bir hatırlatma yapayım ben size. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam geçen hafta padişahların içki içtiklerine dair olan iddialar hakkında konuşulmuştu.
Evet.
Bu konuda çeşitli padişahlar hakkında iddiaları dinleyicilerimize paylaştınız. Bize açıklamalarda bulundunuz. Dilerseniz bu konudan devam edelim.
Çünkü yine çok
evet,
mailler
geldi. Evet, çok mailler geldi. Evet. Yani içki içtikleri hakkında, ikinci evet. Bayezid'den hakkında özellikle. Ve özellikle gençliğinde içki içtiği söyleniyor ikinci Bayezid Han'ın. Bu konuda neler dersiniz? Buyurun hocam.
Evet. İkinci Bayezid Han'ın içkisiyle ilgili husus gençlik dönemine rastlıyor. Yani iddialar bu şekilde. Şöyle ki ikinci Bayezid Amasya valisiydi. Ve bu Amasya valiliği esnasında onu içkiye alıştırdıkları, içki içtiği ve bu durumun Fatih Sultan Mehmet Han'a, babası Fatih Sultan Mehmet Han'a şikayet ettiği bizim son dönem özellikle tarihçileri tarafından iddia ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in kendisini azarladığı, uyardığı ve buna tövbe etmesini istediği ve hatta yanındaki görevlileri de ciddi manada tehdit ettiği ve neticede de 2. Bayezid'in tövbe edip bir daha da asla içkiyi ağzına koymadığı en büyük rivayet olarak. Bunu tabii rivayet derken son dönem kaynaklarında geçen ve ciddi manada bunun delillendirilebilecek ortada bir veri, ortada bir belge bulunmadığını da ifade etmek gerekir. Şimdi iddia bu şekilde. Aslında bazı iddiaları çok iyi değerlendirirken pek çok yanlışları da biz ortaya çıkartabiliyoruz. Yani burada şimdi 2. Bayezid Han'la ilgili İçki meselesindeki iddiaları düşünürsek, bir, 2. Bayezid şehzadeliği esnasında, yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Bayezid şehzadeliği esnasında Amasya'da içkiye alışmış veya alıştırılmış. Bu durum babası Fatih Sultan Mehmet Han'a bildirilmiş ve Fatih Sultan Mehmet de kendisini şiddetle, yani kesin kez şiddetle azarlıyor. Şimdi biz biraz sonra belki bana soracaksınız çünkü o da yazıldı. Evet. Fatih'in de içki içtiği ifade ediliyor değil mi?
Doğru.
Peki Fatih içki içtiyse neden oğlunu bu derece şiddetle azarlasın, yanındakileri ölümle tehdit etsin? Yani. Bunu yazabiliyorlar. Bakın, yani bir bilgiyi söylerken o bilgi içerisinde biraz sonra Fatih'e yapılacak iftiraların ne kadar yanlış olduğu ve dolayısıyla buradaki bilgiyi de nereye koyuyor bu şüpheli, astı astarı olmayan bir bilgi olarak karşımıza çıkmasını sağlıyor. Yani kendisi içki içen bir insan başka içki içeni ölümle tehdit edecek derecede üzerine gider mi?
Tabii ki gitmez.
Yani olabilir. Hani insan içki içme, yani oğlum falan diyebilir, kendi içki içiyorsa biz bunun zararını gördük ama bu kadar üzerine gidiyorsa sen niye içki içiyorsun demezler mi adama?
Yani tutarsız yani, bir davranış.
Ya fevkalade tutarsız bakın. O kadar önemli ki biz bilgiler aslında birbiriyle bağlantılı olarak baktığımız zaman bu işteki ben çok korkunç tutarsızlıklar görüyorum. Tutarsız ve aslında dinleyicilerimize de, kıymetli TGRT FM dinleyicilerini, biraz da böyle konuyu gerçek manada bir yorumlama, değerlendirme, dinlerken sadece iddiaya takılmama, o iddianın başlangıcına, sonuna, sebeplerine söylerken, yani her yönüyle bunu birdenbire biz içmiştir, belge vardır falan. Ya ne belgesi vardır, nerede vardır, kim yazıyor, nasıl yazıyor, nasıl bir iddia ortaya koyuyor? İşte bunları tarihçilerin çok ciddi bir biçimde elemesi lazım, belgeleri değerlendirmesi lazım, ona göre ortaya koyması lazım.
Okuyucuların da bu konuda
dikkatli olması lazım.
Çok yayın var. Çok evet. Kimseler anlatıyorlar televizyonlarda, radyolarda. Ama insanlar neye nasıl inanacaklarını artık karışmış durumda olabilir.
Maalesef. Şimdi ikinci Bayezid içki içti mi? Amasya'da.
Evet.
İçki içti mi? Böyle bir iddia var. İkinci Bayezid'in kaynaklarda, yani gençliğinde biraz ışı işret içerisinde olduğu. Aslında içki meselesinin ortaya çıkış, atılması, bunun içki içtiklerinin kesin işte diye gösterdikleri en büyük delillerden bir tanesi de bu ifadedir. Işı işret.
Ne demek?
Kaynaklarda genelde ışı işret tabiri geçer. Yani şimdi ben son bir aydır talebelerimle bayağı bir gezi yaptım Fehim Bey.
Evet hocam.
Yani İzni'ye gittim. Ardından eğitim fakültesi ikinci sınıflarla Edirne'ye gittik. Çok hoşlarına gitti. Diğerlerini dinlediler. Bizi de İzni'ye götürdük. Ardından öbür sınıf biz Edirne'ye gidelim. Edirne'ye böyle. Şimdi önümüzde de 3-4 gezi var. Yani talebelerimi Osmanlı'nın ve ondan önce Anadolu Selçuklularının merkezi İznik şehri, biraz bizim İznik kenarda kalmıştır ama tarihi dokusu itibariyle, tarihi geçmişi itibariyle fevkalade önemli şehirlerimizden bir tanesidir İznik.
Hocam bir sıralandırma yapılabilir mi? Mesela ilk üçe girer mi? Kimler girer mesela? Veya
İznik, şehir İznik itibariyle evet. Mi? Şimdi Osmanlı tarihinin kuruluş dönemlerine bakarsak, yani İstanbul'un fethine kadar bakarsak İznik üç önemli şehirden biridir. Hangisidir bu? İznik, Bursa, Edirne.
Evet.
Yani Söğüt'ü ayrı tutuyorum. Çünkü Osmanlı'nın ortaya çıkış yeridir. Farklı bir yeri vardır. Çok özel bir yeri vardır. Bunu ayrı tutuyorum. Ama onu saymazsak 3 tane önemli şehir İznik, Edirne ve Bursa'dır. Osmanlı'nın İstanbul'u başkent yapıncaya kadar. İznik'in bir özelliği daha var. İznik tarihi dokusunu muhafaza eden Türkiye'de ender şehirlerimizden bir tanesi.
İlginç.
Çok ilginç.
Neden olabilir? Yani
bunu bilmiyorum. Orada belediyeciliğin ve bir takım yani bugüne kadar ki belediyelerin davranışları mıdır, idarecilerin davranışları mıdır? Mesela Suriçin'e ben 15 sene önce gittiğimde neredeyse Suriçin'de şöyle küçük bağ kulübeleri dışında hiçbir ev yoktu. Son 15 sene içerisinde biraz gelişmiş. Yani bir defa Sur dışına şehri çıkartmamışlar. Sur içinde kalmış. Sur içinde de öyle 7-8 katlı bina falan göremezsin. Eski, tarihi, böyle 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı en fazla yenilerden evler ve eski tarihe de muhafaza eden, tarihi binalara sahip çıkan da bir belediyecilik anlayışını ben orada gördüm. Belki bunlar hangi yıllarda oldu çok onları bilemiyorum ama böyle talebelerimizle gittiğimiz zaman şöyle 2 saat içerisinde işte bir ilk Osmanlı medresesi olan Süleyman Paşa Medresesi Orada hemen onu bir ziyaret edebiliyoruz. Süleyman Paşa Medresesi. Sonra Eşrefoğlu Rumi Hazretleri var. Meşhur Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin hem damadıdır hem talebesidir. Tasavvuf büyüklerinden bir tanesidir. Ve dolayısıyla onun türbesi, onun adına yapılan bir camiyi ziyaret edebiliyoruz. Osmanlı'nın ilk idarecileri var. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa. Osmanlı'nın ilk veziridir bu. Ve Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Çandarlıların atası durumundadır Osmanlı idarecileri noktasında. Onun yaptırdığı çok güzel bir Çinili camiyi görebiliyoruz. Türbesini ziyaret ediyoruz. Yine onun son en önemli vezir azamlarından 2. Murat Han'ın ve Fatih'in vezir azamı Çandarlı Hayreddin Paşa'nın yine orada mezarını, türbesini ziyaret edebiliyoruz. Osmanlıların ilk müderrisi Davud-u Kayseri'nin kabrini orada görebiliyoruz. Ki Davud-u Kayseri çok önemli bir şahsiyettir. İlk müderristir, büyük bir alimdir. Osmanlı medresesinin yerleşmesinde çok etkili olmuştur medrese sisteminin. Bu büyük alimi orada görebiliyorsunuz, yad edebiliyorsunuz. Sonra mesela Nilüfer Hatun'un imareti, orada Orhan Gazi kendi eliyle, ki Nilüfer Hatun'un zevci Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğlu, orada kendi eliyle fakirlere yiyecek dağıtmıştır, yemek vermiştir.
Bizzat kendisi.
Bizzat mi? Kendisi. Bugün İznik Müzesi olarak değerlendiriliyor. Çok önemli. Çok da güzel gerçekten bir imaret. Fevkalade. Orayı ziyaret ediyoruz. Eski Bizans'tan kalma İznik Konsülü, mesela hani 4 İncil'in kabul edildiği, diğerlerinin işte 400 tane İncil olmuş ortadan. Yani bunlardan biz ayıklaya 4 İncil, işte yani İncil'in serüvenini orada o toplanan konsülde görebiliyorsunuz. Orayı Osmanlılar cami haline getirmişler. Çok güzel bir mihrap yapmışlar. Tabii Yunanlılar oraya girdiği zaman, Birinci Dünya Harbi sonrasında oraya girdiği zaman yakıp yıkmışlar orayı. Yani Osmanlı oraya nasıl bakmış? Ve oraya giren Yunanlılar, ki bunlar kendilerinden, evet elini alırsın sen de kiliseye çevirirsin. Hani yani neticede işgal edersin, zapt edersin, kiliseye çevir. Ama yakıp yıkıyorlar, perişan ediyorlar. Osmanlı'nın koruduğu, kolladığı, hatta o İznik konsülünün böyle merdivenlerinin toplandığı, oturduğu, kilisede papazının idare ettiği bir bölge var. Orayı Osmanlı perdeyle ayırmış. Ve oradaki fotoğraflara bile dokunmamış, biliyor musunuz Peyim Bey? Yani İlginç. Fakat Yunanlılar onları da kazımışlar. Orada altın bazı tablolar varmış. Onları söküp götürmüşler, yakmışlar. Felaket bir şey. Ki yine daha sonra Orhan Gazi'den, daha sonra Orhan Gazi orayı camiye çeviriyor. Daha sonra Kanuni döneminde çok güzel bir minare yapılmış onun aslına uygun olarak. Şimdi bütün bunları talebelerle veya işte bir ekiple gezdiğiniz zaman, hani bazı duyduğumuz şahsiyetini bildiğiniz insanların türbesiyle, camisiyle, yaptırdığı eserleriyle hemhal olarak gezmek büyük bir böyle bir zevk meydana getiriyor. İnsanlar tarihi daha iyi anlıyor. Tarihi yerinde inceliyor gençlerimiz. Ben üniversite talebelerimizi Marmara Üniversitesi böyle dolaştırdım ve çok faydalı oldu. Şimdi gençler tabii netice itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl boyunca sadece birbirlerini sınıfta görüyorlar, hocalarını dinliyorlar. Ama bu bir birliktelik meydana getiriyor, birlik ruhu veriyor. Bir geziye çıkmışlar, evde akşam tatlısından, tuzlusundan, unlusundan, otlusundan pastalarını, böreklerini, çöreklerini yapmışlar, getirmişler, sarmalarını. Varınca İznik Gölü'nün etrafında şöyle bir eğlence, bir oyun oluyor. İşte bu oyun ve eğlence Osmanlı tarihinde o işi işrettir. Bilmem anlatabildim
evet, mi? Meseleyi nasıl bağladınız hocam öyle? Biz tam böyle
bunu, şimdi bu o işi işrettir. Bunun içerisinde talebelerimiz bizim orada kafayı çekmediler, sarhoş olmadılar. Ama böyle 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi gitmişler bir göl kenarında kendilerince, kendilerine uygun bir şekilde eğlenmişler. Çayı var, sarısından, siyahından, beyazından kolalarını almışlar, meyve sularını almışlar. Dediğim evet. gibi yaptıkları pasta, börek ve çörekleri de yiyorlar. Bunun adı o dönemde işi işrettir, bu dönemde oyun ve eğlencedir. Muhabbettir, birlikteliktir. Yani
pikniktir,
adına
pikniktir.
Ha, bunun içerisinde bazı insanlar ne yapar? Kimisi de bir takım insanlar da gider. Orada onların da mezesi vardır, içkisi vardır. Ona da belki oyun ve eğlenceye gittiler derler. Ama onun orada oyun ve eğlencedir adı. Onun orada içkisi, mezesi de vardır. Diğerininki de oyun ve eğlencedir. Ama onunkinde de ne vardır? Normal şerbetler vardır. Normal yiyecek bir takım meyve suları vardır. Kendilerince, çünkü içki dediğin zaman su da bir içkidir. Ayran da bir içkidir, içecektir. Böyle evet. anlamak, yani öteki meydir, rakıdır, başka bir şeydir. İçki umuma Avrupalılar, Türkler için en meşhur içkileri sudur der. En meşhur içkileri sudur. Yani içki diye söylüyor. Çok içerler dediği zaman şimdi Avrupalı birisi, Türkler çok içer. Suyu mu çok içer? Ayranı mı çok içer? Rakıyı mı çok içer? Değil mi?
Evet.
Yani sözün ne olduğunu kişi kendini göstermesi lazım. Yani bizi bilmek istersen eserimize bakınız. Yaptıklarımıza bakınız. Başka bir şey değil. Amasya'ya gittiniz mi Fehim Bey?
Maalesef.
Maalesef.
Belki
şimdi
sizinle
Amasya'da
gideriz.
Da gitseydiniz, ben çok Amasya'dan geçtim. Hele Boyabat'tan Erzurum'da okuduğum için her sene en az 4 defa Amasya'nın içerisinden geçerdim. Amasya'nın bir girişi, bir çıkışı vardır. Samsun tarafından giderken Tokat tarafına doğru da çıkışı vardır. Samsun tarafından giderken girersiniz ve Tokat tarafına doğru da çıkarsınız. İşte orada 2. Bayezid Han'ın mükemmel bir külliyesini görürsünüz. Mükemmel bir külliye. Muazzam bir cami, etrafında muazzam medreseleri, imareti, kütüphanesi, mükemmel bir külliyesi vardır. Ne zaman yaptırdı bunu 2. Bayezid Han? Şehzadeliğinde yaptırdı. Çünkü Amasya valisiydi. Yani bakın, Amasya valisinde o içkiyle sarhoş bir şekilde Amasya'nın dağlarında gezmedi. Kral mezarlarını dolaşmadı. Amasya'da kral mezarları çoktur eskiden. Kıymetli TGRT FM dinleyicileri, Amasya'yı bilenler iyi bilir. Benim bu sözümü iyi anlarlar. Çıkışta Tokat tarafına doğru giderken hemen sağ tarafta, yolun hemen kenarında, Yeşilırmağ'ın kenarında insanların şöyle böyle uhrevi bir şekilde gezebilecekleri, hava alacakları, hayranlıkla izleyecekleri muazzam bir külliye vardır. Ve bunu bir Amasya şehzadeliği sırasında yaptırtmıştır. Yani o, onun şehzadeliğinde, valiliğinde ne tıynette olduğu, ne şahsiyette olduğu, ne düşüncede olduğunun çok net, açık bir biçimde, değil mi, ortaya koyucusudur bu. Bu ortaya evet. koyucusudur. Dolayısıyla 2. Bayezid'in sadece biz, İstanbul'da da görürsünüz değil mi Fehim
evet,
Bey?
Evet.
Amasya'da göremediyseniz de
evet.
sizin görmeniz için.
Neyse ki İstanbul'dayız.
2. Bayezid Han'ın İstanbul'da da, Bayezid'de ismini verdiği Beyazıt semtindeki muazzam külliyesini de orada görüyoruz.
Evet.
Kütüphanesi bugün on binlerce, yüz binlerce kitabı barındıran, nice eski eserleri barındıran, herkesin istifade, bugün dahi binlerce araştırıcının istifade ettiği muazzam bir kütüphanesi.
Yani bu iftira yapanların dilleri tutulsa yeridir değil mi hocam?
Yani şimdi bütün bunları varken şu işte Bayezid'de binlerce insan onu okuyorlar. Bu
her
camiyi yaptırdı. Burayı yaptırdı. O kütüphaneyi yaptırdı. Oradaki medreseleri yaptırdı. O muazzam cami. Şimdi bunu alelade bir Türk insanı bile biraz şöyle namazında, abdestinde birisine siz içkiyi yakıştıramazsınız. Yani evet. namaz kılan bir insana da hemen içkiyi birden böyle çok basit, çok kolay, çok böyle hemen anında yapıştırabilir misiniz? Camide gördüğün bir insana bu akşam da gider kafayı çeker der misin yani?
Çok abes.
İşte bunu böylesi bir ifadeyle söylüyorlar. Belki de en büyük yanlışı bu. Adamı tanımak istersen git işte orada bak. Yani neler yaptırmış bu kimse. Eserlerini bir gör. Şöyle Beyazıt çevresinde bir dolaş. Belki şimdi onun açılışını bana soracaksınız. O Bayezid evet. Külliyesi'nin açılışındaki bir hadise.
Sormaz mıyız?
Onun onun şahsiyetini ortaya koyuyor. İkinci Bayezid Han'ın. Evet. Bak o Bayezid Külliyesi'nin açılışında ikinci Bayezid Han ilan ediyor. Diyor ki her kim hazerde ve seferde ikindi namazının da sünnetini terk etmediyse, sünneti gayri müekkedeleri evet. terk etmediyse gelsin bu caminin kapısını o açsın.
Orada
evet mahşeri bir kalabalık. İstanbul halkı orada. Ama hazerde ve seferde çünkü Peygamber Efendimizin de bazen terk etmiş olduğu sünnetler sünneti gayri müekkede. Hem savaşta hem barışta terk etmemiş olacak ki kendisinin de seferleri vardır ikinci Bayezid Han'ın. Moras seferleri vardır, Boğdan seferleri vardır. Ve hiç kimse çıkmayınca elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın benim bir bu aciz kula nasip oldu bu görev diyor ve kendisi açıyor. Ve dolayısıyla da her padişahın çok özel bir yönü vardır. Ona ne demişler? Bayezid-i Veli. Yani bunların dilinden veli de olsan kurtulamıyorsun Fehim Bey.
Evet.
Yani bu insanların insan elinde ağap görse, şimdi su içiyorum ya aklıma Afiyet geldi. Olsun. Elinde ağap görse şaraptır derler. Evet. Ağap görse su, su görseler adın çıktıysa şimdi Osmanlı padişahları. Kimi konuşacaklar? Herhalde Osmanlı askerlerini konuşacak halleri yok. O padişahlara elinde ağap görseler şaraptır derler. Böyle, böyle olmuş insanın adı çıktığı zaman.
Evet.
Evet.
Kişi oldur ki bıraka bir eser, esersiz gidenin yerinde yerler eser.
Yerler eser. Eserlerine, bizi eserlerimizle tanıyınız.
Evet, eserler.
Bizi görmek isterseniz, bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız evet. derler. İnsanı ele veren, insanın düşünce yapısını, fikriyatını, zikriyatını, insanın ne olduğunu ortaya koyan kişinin eserleridir. Dolayısıyla eserden müessire gitmek lazım. Eserden eserin yapıcısına gitmek lazım. Müessirine gitmek lazım. İşte bu sebeple 2. Bayezid'in şehzadeliğinde ki o külliyesi 2. Bayezid'in göstermesi bakımından çok önemlidir. Şahsiyetini. Ayrıca dediğim gibi açıkça değil, ış-ı işret tabirinin ne manaya geldiğini iyi bilmek gerekir. Tamamen yani neticede bir şehzade etrafı var ve Osmanlı şehzadelerinin en önemli vasıflarından bir tanesi avcılıktır. Padişahların da öyledir. Avcılık onlarda zaman zaman değiniriz. Evet. Zaman zaman değiniriz. Bir oyun ve eğlence değildir. Bir harp taktiğidir. Harp manevralarıdır. Yani belli bir ormanda bir takım hayvanlar bırakılır. Bunları asker dağılır, toparlar, avlamaya çalışır. Üç koldan, beş koldan çok süratli olur bunlar. Mesela bir av partisi esnasında çok acı bir olaydır Osmanlı tarihi içerisinde. Süleyman Paşa'nın, Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'nın ölümü evet. öyle bir sebepten olmuştur. Atından düşmüş, boynu kırılarak şehit düşmüştür. Yani bunu bir oyun ve eğlence olarak görmüyor. Bu esnada onun o arkadaşları, çevresi, genç bir şehzade 15 yaşında, 18 yaşında meşru daire içerisinde evlenmesinin, eğlenmesinin kaynaklarda ışı işret diye geçmesi bir şey yok. Kaldı ki ben eğer kesin içki içmiş olsa Fatih Sultan Mehmet'in ona haç cezasını vurmasından da çekinmeyeceğini zannediyorum. Yani bir haç cezası dahi vurdurtturabilir ve çok daha ağır sözler şeydebilir. Fatih burada belki muhtemelen eğer böyle bir şey varsa Fatih'e devlet işleriyle az ilgileniyor. Belki daha çok avda bir takım işlerde bulunduğu söyleniyor. Ve Fatih devlet işlerini ihmal etme. Benim tahminim eğer böyle bir durum varsa işret tabiriyle Fatih'in onu uyarması devlet işlerine daha fazla zaman ayırması. Hani çocuğumuz ne yapar? Biraz bilgi internete fazla dalar, geziye fazla dalar, dersine çalışmaz. Ne dersin? Şunları bırak. Bunu hemen, ya oyun ve eğlenceyle vaktini geçirme oğlum. Buradaki oyun ve eğlenceden hemen içki anlamazsınız.
Yani.
Yani derslerine ilgilen. İşte Fatih'in uyarması da böyle bir uyarının olması diye ben kesinlikle düşünüyorum. Zaten bu
bir,
olmalı.
Zaten bir tabir var yani tatmayan bilmez derler ya. Şimdi bilmeyen insan ava çıkmayı ne anlar ki şimdi? Şu anda ava çıkan kim var? Kaç kişi var belki? İnsanlar av deyince akla direkt bir hayvanı avlamak zannediyorlar ama.
Avlamak zannediyorlar. Yani boşuna zaman zannediyorlar. Bu anda öyle ama evet. o anda o anda. Mesela bir satranç oyunu. Yani evet. Tamamen onların satranç oyunu bir zaman geçirme diye bir düşünce değil. Bir düşman, düşmanı mat etme. Orada vezir var, orada şah var, orada erler var değil mi? Yani evet. Veziri var. Şahı aldığın zaman oyun bitiyor. Dolayısıyla burada da av şeylerinde bunlar 10 bin kişiyle yapılıyor. 10 bin kişi. Yani etrafına 5 kişiyi, 10 kişiyi alıp çıkmıyor çoğu kez. 5 bin kişiyle yapılıyor. 3 bin kişiyle yapılıyor. Bugün bizim işte askeriyenin yaptığı gibi bunlar tamamen askeri savaş tatbikatları şeklinde geçen hususlar. Evet. Onları alır ve boğar. Osmanlı'nın kurt kapanı taktiği. Yani eski Türklerden beri gelen bir kurt kapanı taktiği. Bunu avda da uygulayabiliyor. Aynı şekilde.
Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Hocam, birinci bölümde 2. Bayezid Han hakkında iddialardan bahsettiniz. Biraz da şahsiyetinden konuşuldu. Şimdi biraz bahsettiniz ama Fatih Sultan Mehmet Han hakkında içki içerdi diye böyle iddialar var. Bu konuda da biraz bilgilendirir misiniz bizi?
Evet, yani birinci dönem, az önce de söylediğimiz gibi bir taraftan Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Bayezid'i içki içti diye azarladığını, şiddetle azarladığını, etrafı yanındakilerini ölümle tehdit ettiğini söyleyenler öbür taraftan dönüp Fatih Sultan Mehmet'i unutup bütün bunları Fatih de içerdi gibi bir takım hezeyanları savurabiliyorlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in içki içtiğine dair içki ve bir takım Fatih'le ilgili buna benzer başka türlü iftiraların temel kaynağı aslında Bavinger'dir. Franz Bavinger, Alman tarihçi. Franz Bavinger'dir. Onun Fatih Sultan Mehmet diye bir kitabında dayanarak bu ifadeleri dile getirirler. Hatta şöyle de bir husus var. Bunun da etkilendiği bir kimse var. Fatih Sultan Mehmet'in tek hedefi, en önemli hedefi İstanbul'du. İstanbul'u fethetmekti. Ki onun da bir yıl dönümü daha geliyor inşallah önümüzdeki haftalarda.
Evet.
İstanbul'un fethinden geniş bir şekilde bahsederiz. O zaman Bizans'ta Francisco Filelfo diye Bizans'ı yeniden ihya etmek isteyen ve İstanbul'un Türkler eline geçmesini istemeyen bir adamdan bahsedilir. Bu bir mektup yazar Fransa Kralı Charles'a ve Osmanlı tahtının başına genç birisinin, sarhoş birisinin, kadınlarla düşüp kalkan birisinin, budala birisinin, daha önce 13 yaşında da tahta geldi, hiçbir iş beceremedi, hemen anında tahttan indirildi, babası yeniden başa geçti. Yani böyle bir adamın başta bulunduğunu, artık Osmanlı'nın sonuna geldiğini, siz saldırmasanız bile Osmanlı yıkılacak, Osmanlı bitecek. Çünkü böyle beceriksiz, budala, gününü oyun ve eğlenceyle, içki ve kadınla geçiren bir şehzade Osmanlı'nın başına geçti. Bu devletin 5-10 yıla kalmaz, ortada ismi esamesi kalmaz. Fakat siz gelin, bu şeref size bahşolsun. Haydi işte Charles, Fransa kralına, haydi Kral Charles, ileri diye mektup gönderen bir adamın bu hezeyanlarını, yani Fransa kralını harekete geçirmek için Fatih Sultan Mehmet'i en bayağı, en aşağı bir şekilde değerlendiren, şimdi bir adamın ifadelerine ve sözlerine dayanarak adam böyle iddialar ortaya atabiliyor. Şimdi Bizans'taki bir insan, Osmanlı Devleti'nin başına çok yiğit, cengaver, ömrü, bütün düşüncesi savaş yapmak, ordularını fevkalade sevk edebilen, dirayetli, tecrübeli bir adam mı geçti, gelin diyecekti?
Hiç diyebilir mi?
Şimdi sözü kim söylüyor? Niçin söylüyor? Ne maksatla söylüyor? Bunları değerlendirmezsek hemen insanlarda vay büyük işte Franz Bavinger, Fatih ile ilgili kitap yazan şöyle büyük bir ilim adamı, böyle bir kimse, gerçekten ciddi bir kitap yazmış Fatih Sultan Mehmet kitabı Franz Bavinger'in, ama Fatih'in şahsiyetine gelince onu Müslüman Türk'ün, Türk milletinin gözünden düşürebilmek için her numarayı da çevirmiş. 5 doğrunun yanına 5 tane iftira katmaktan da geri kaçmamış. Veyahut da iş belki çok güzel Fatih'in savaşlarını anlatıp ama şahsiyetine geldiği zaman onu alelade, bayağı bir insan durumuna düşürecek ifadeleri de bir bir sıralamış. Yoksa bunların dışında hiçbir Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet'le ilgili onun şanına yakışmayacak en küçük bir ifadeyi görmek mümkün değildir. Fatih çok uzun uzun anlatılır. İnşallah bu konuya dediğim gibi konudan ayrılmamış olalım.
Evet.
Önümüzdeki haftalarda geniş bir şekilde Fatih Sultan Mehmet Han'ı işleriz. Şimdi böyle bir kişinin tutup da bugün bizim tarihçilerimiz veya bir takım mütefekkirlerimiz, ilim adamlarımız açıp sadece Franz Babinger'in kitabından veya Francisco Filolfo'nun ifadelerinden hareketle hiçbir Osmanlı tarihini incelemeden Fatih Sultan Mehmet'i en küçük, en basit bir şekilde dahi inceleme, onu değerlendirme zahmetine katlanmadan bu nevi ifadeler kullanmaları gerçekten yazıktır. Yani ilmi şahsiyete kesinlikle uygun düşmemektedir. Ya birazcık okumak lazım, birazcık takip etmek lazım, birazcık onu tanımak lazım. Düşünün, 13 yaşında ilk defa, 12 yaşında babası onu tahta çıkardığı zaman, dahi hedefinde İstanbul var. Yani bu kişi, böyle bir şahsiyetin, İstanbul'un fethi var. Böyle bir yanında kim var? Sonra ardından Fatih Sultan Mehmet'i biraz inceleseniz, 12 yaşında İstanbul'un fethini düşünen bir padişahla, ki bu adam bizi dışarıyla, Avrupa'yla aramızı bozacak diye Çandarlı Halil Hayrettin Paşa onun için Fatih'le ters düşüyor. Yeniden babasının tahta çıkması için uğraşıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ve yanında kim var? Yanında Akşemseddin var. Yanında Molla Gürani var. Yanında Akbıyık Sultan var. Zamanın en meşhur ilim adamları, din adamları, tasavvuf büyükleri Fatih Sultan Mehmet'i yönlendiren, şekillendiren, onun şahsiyetini yapılandıran insanlar bunlar. Birazcık incelese böyle bir ifadeyi kesinlikle kullanamayacak ama maalesef uç insanlar da olsa, yani bunu söyleyenler, Fatih ile ilgili söyleyenler normal insanlar değildir Fehim Bey, onu da belirtelim.
Evet.
Biraz bizim günümüzdeki uç insanlardır. Ama televizyonlara da çoğu kez bu uç insanlar çıkıyor. Maalesef. Uç fikirler.
Bu da bir yaman çelişkidir.
Bu da bir yaman çelişkidir. O sebeple de topluma biraz mal oluyor. Yani o da, yoksa normalde Fatih ile ilgili bizim tarih kitaplarımızı, ciddi eserlerimizi okuyan hiç kimsenin aklına bu gelmez. Bunu yazmaz.
Yani zaten eseri ortada, dediğiniz gibi. Eseri görünce artık buna karar vermek insanın kendi içinde.
Evet.
Yani bazıları çalar söyler ama hiçbir çıktığı yok. Evet. Bir dörtlük vardı, onu okuyayım size hocam.
Evet,
hep siz okuyorsunuz, bu sefer biz okuyalım.
Çok
sizden ama.
Ben severim.
Güneş balçık ile sıvanmaz ey değil, bir zeban da olsa bellidir kamil. Kendinden gayrı beğenmez cahil, kendi çalar, kendi oynar demişler.
Evet, Kayı Bir'den aldınız galiba,
evet.
Bunu Kayı Bir kitabından. Çok ben oraya yazdım. Şimdi bu tip iddia sahipleri gerçekten çok mühim ve bugün güzel bir konuya da değindin. Ben televizyonlardaki tartışma programlarını biraz açıkçası ibretle izliyorum. Yani 3 kişi veya 4 kişi veya 5 kişi veya 2 kişi tartışıyorlar bir konuda. Hani bir konuyu, bu konuya sağdan bakan, soldan bakan, tepeden bakan, alttan bakan, ne derseniz, işte sağ yandan bakan, sol yandan bakan, neticede karşılıklı iki zıt insanı çağırıyorlar.
Evet.
Yani bu şu yönden bakar, diğeri şu yönden. Biri diğerini hiç dinlemiyor. Yani oraya geldiğiniz zaman biraz da karşı muhatabın fikrini dinlersiniz. Ne diyor, ne söylüyor? Sanki o hiç konuşmadı. Öteki aynı şekilde biraz işte orada kendinden gayrıyı beğenmez cahil. Kendi çalar, kendi oynar demişler. Adam bir zeban da olsa bellidir kamil. Kamil bir insan, bir zeban da olsa, dilsiz de olsa, hiç konuşmasa da kamil bir insan anlaşılır. Ama cahil, kendinden gayriyi beğenmez cahil. O sadece kendini bilir. Bu ilim adamı da olsa hiçbir şeydir. Boştur, ilim adamı da olsa. Biraz dinle, muhatabında ne diyor, ne söylüyor, ne anlatıyor, delili ne, senedi ne, doğru mu yaptı, senin bakamadığın bir noktadan mı baktı? Değil mi? Yani evet. Birazcık adamı dinlerken ona göre söyle. Ne demişler? Kendi çalar, kendi oynar demişler. Maalesef bunlar, bugün ben genelde şöyle bakıyorum, bizim ilim adamı dediğimiz ve televizyonlara çıkarttığımız insanlar kendi çalıyor, kendi oynuyor.
Maalesef.
Maalesef. Ve inan, ben çoğu kez böyle gençlerimizden de bakıyorum, dinliyorum, değerlendirmelerini alıyorum. Yani en küçük çocuklar sanki bunları eğlence için dinliyorlar. Bir şey almak için değil. İnsanlar biliyor. İnsanlar cahil değil bizim insanımız şimdi. Evet, belki az okuyor diyoruz. Az şey diyor diyoruz. Çoğu kez tenkit ediyoruz ama inanın şu anda gençlik sağduyularıyla, okumalarıyla, biraz daha incelemeleriyle çok farklı bir noktaya doğru da gidiyor. Bunları da iyi biliyorlar. Bu da son derece sevindirici, güzel bir durum diye ben düşünüyorum.
Hocam, ben hasreten bütün gençlik adına ve Türk milleti adına size teşekkür ediyorum. Yani yazdığınız eserlerle ve sözlerinizle gerçekten bu konuları güzel açıklıyorsunuz. Bir ilim adamımızın bir şeyini söyleyeyim bu konular hakkında. Dedi ki, çok kıymetli bir insan, saatlerce izledim dedi bir programı. Belki bir şeyler duyarım diye. Hiçbir şey alamadım dedi. Çok üzüldüm dedi. Şimdi ilmin de bir şerefi var. Değil mi? Yani saatlerce evet. Konuşacaksınız ve bir şey öğrenemeyeceksiniz. Ne kadar acı. Yazık.
Maalesef.
Evet. Bizim insanımız irfan sahibidir.
İrfan sahibidir.
Gençlerimiz, halkımız gerçekten neyin ne olduğunu iyi bilirler. Okuyorlar da. Az da olsa okunuyor. Peki hocam, bir soru daha size arz edelim. İkinci Selim Han ve dördüncü Murat Han hakkında da iddialar var. Bir de bunlar da hakkında bahsettin bize. Evet.
Şimdi yani Kanuni dönemini geçince, ki Kanuni'ye dahi söyleniyor, belki bize evet. Sualler gelmedi. Evet. Hemen hemen bazı işte o üç noktalarda söylemedikleri insan yok. Belki 36 padişahın 3'ünü 4'ünü dışarı çıkartıyorlar. Söylemedikleri insan yok. Hepsine söylüyorlar. Günümüzde öyle. Fakat ciddi tarihçilerde söylenenler 4 veya 5'tir. İşte geçen derste onun üzerinde konuştuk. Orhan Gazi'yi bir kişi söylüyor. Ona cevap verdim. Yıldırım Bayezid ciddidir. Söylenen Yıldırım Bayezid. İkinci Selim, dördüncü Murat, ikinci Mahmut'tur. Fırsatımız olduğunca bunlar hakkında da kısa cevaplar verelim. Yani diğerlerini kale almanın dahi gereği yok ama bazı uç şeyler söylendiği için bunları dile getirmemiz, kıymetli TGRT FM dinleyicilerinin duyması faydalı, çünkü suallerden de gelen anlaşılıyor. Şimdi ikinci Selim Han, ikinci Selim Han'ın çok ilkleri vardır. Bu ilkler ikinci Selim Han'ı biraz farklı anlamaya da itmiştir. Nedir mesela ikinci Selim Han'ın ilklerinden? İlk Osmanlı padişahlarında sefere çıkmayan padişahtır. Hiç sefere çıkmamıştır. Bir ilktir. İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahıdır. Yani diğerlerinin hepsi İstanbul dışında vefat etmiş.
Seferde.
Sefere hiç çıkmamış ikinci Selim Han. Evet. Şimdi böyle bir takım özellikleri var. Gerçi döneminde kara seferler olmuş mu? Olmamış. Evet. Genelde deniz seferleri, Osmanlı padişahları deniz yol seferlerine pek çıkmaz. Kara olsa gider miydi? Bana göre gitmezdi. Yani bunu da ikinci Selim Han'ı değerlendirdiğim zaman bakıyorum. Çünkü ikinci Selim Han dönemine damgasını vuran devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. Onu da belki bir ayrıca konumuz olacak, değerde, kıymetli bir kimsedir. Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı Devleti'nin tabii sınırlarına eriştiğini gören ve artık devletin modern devlet yapısına doğru dönüşümünü sağlamaya çalışan bir devlet adamıdır. Bugün biz Amerika Devlet Başkanı neden Irak'ta çarpışmıyor diyemeyiz.
Yani.
Dünyada adama deli derler.
Gülerler adama.
Gülerler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bunu söyleyen bir insan, neden ikinci Selim Han sefere gitmiyor diye bakan bir insan, Osmanlı devlet haritasını şöyle gözünün önüne getirsin ve şöyle yarım saat bir baksın. Padişah Yemen'e mi gidecek? Öbür taraftaki ucu Viyana'da. Padişah Fas'a mı gidecek? Diğer taraftaki ucu devletin Bağdat'ta. Padişah Ejderhan seferine mi gidecek? Öbür tarafta bakıyorsun Fas'ta. Yani bir taraftan bir tarafa bugünkü gibi de değil. Bugün uçağı atlar, yarım saatte şuraya gider, iki saatte buraya gider, 10 saatte Amerika Başkanı için söyleyebiliriz. Ama Osmanlı Padişahı için oradan çıktığı zaman diğer tarafa gitmesi 7 ayını alacak, 8 ayını alacak bir taraftan. Devletin merkezinden artık, devletin merkezinden, kalbinden işi idare etmesi lazım. İşte Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı'nın artık modern bir yapıya, tabi sınırlara eriştiğini görüyor ve bundan böyle sınır boylarını özellikle çok güçlü adamlar gönderiyor. Çok güçlü paşalar, vezirler. Sınırları güçlendiriyor, sınır kuvvetlerini güçlendiriyor. Artık Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son seferini bilmek lazım. Sigetvar seferine çıkıyor, 2 ay yol alıyor, 3 ay bekliyor, 3 ay yol alıyor, 1 ayda bir kale fethediyor, 4 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. Bunun geri dönüşünü de hesap edin, 6-7 ay. Düşünebiliyor musunuz? Ve Kanuni Sigetvar'ın önünde şehit düşüyor.
Evet.
Şimdi devlet merkezinde padişah yok.
Vezir.
Devlet boş.
Devlet boş.
Bu ne kadar tehlikeli bir durum Osmanlı dönemi itibariyle. Halbuki bunu Sokullu Mehmet Paşa'nın son derece dirayeti sıkıntı olmaktan çıkartmıştır. Yoksa İstanbul'da bütün gayrimüslim şu bu askerler bir takım şeyler her türlü devlet başkanlığı için bir saniye boş durmaz. Çok önemlidir o. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ı hiç o ölmemiş gibi gösteriyor, yerine adam oturtuyor. Ta 2. Selim'i Belgrad'a kadar getirtiyor Sokullu Mehmet Paşa ve oradayken
ilan ediyor
vefatını. Şimdi öyle önemlidir ki devlet işi, devlet yönetimi, bunları biraz devleti tanımak lazım, bilmek lazım. Dolayısıyla 2. Selim, hani bazısı da der yoksa çıkardı, çıkmazdı. Artık çıkmazdı.
Bir söz var ama özür dilerim, bekara bilmem ne kolay gelir derler de.
Evet.
Sanki sıradan bir işmiş gibi. Gerçekten devlet işi öyle alelade bir iş değil.
Değil.
Şimdi onu de günümüzde de,
günümüzde de yani dışarıdan yol göstermek çok basittir. Kahvehaneye oturup devleti kurtarmak, şöyle yapsınlar, böyle etsinler demek çok basittir. Evet. Ama iş oraya geldiği zaman her şey. Bir muhtarlık yapmamış adam, bir apartman yönetiminde bulunmamış adam. Ben yöneticilik yaptım, apartman yöneticiliği.
Evet. Veya evlenmemiş bir adam.
Yani, apartmandan her gün çeşitli ne sıkıntılar, ne onlara çözüm üretemiyoruz. Yani. İnan bunlar kolay şeyler değil. İnsanın biraz düşünmesi lazım, değerlendirmesi lazım. Şimdi 2. Selim Han. 2. Selim Han'ın bakın büyük bir iddia, Kıbrıs'ın fethini ne için derler biliyor musunuz?
Evet.
Kıbrıs'ın üzümleri için. Kıbrıs'ta çok güzel üzümler varmış. Ve 2. Selim Han bu üzümlere sahip olmak için Kıbrıs'ı fethettirmiş.
Vah vah.
2. Ölümünü de sarhoşmuş da sarayda cariyeleri kovalarken düşmüş ölmüş.
Hamamda.
Hamamda. Şimdi bakın iki iddia şimdi bunlar. Şimdi birincisi Kıbrıs'ı, ne diye Kıbrıs'ın alımı ortaya çıktı? Kıbrıs'taki o Venediklilerin Osmanlı donanmalarını basma meselesini bilmiyor adam. Ya Kıbrıs'taki korsanların neler yaptığını bilmiyor. Ebu Suud Efendi'nin bu noktada verdiği fetvayı bilmiyor. Ebu Suud Efendi Kıbrıs'ın alınmasına, Ebu Suud Efendi'nin özel fetvası var Kıbrıs'ın alınması konusunda. Üçüncüsü Osmanlı'nın kudretini bilmiyor. Değil Kıbrıs dünyanın neresinden? Üzümü müdür, narı mıdır, nesi varsa, dünyanın neresinde, ne varsa en güzeli Osmanlı sarayındadır. Ve o sadece bir işaretine bakar. Venedikliler Osmanlı Kıbrıs'ı sadece almak istemesin. Kıbrıs'ı asmalarıyla, her şeyiyle 2. Bayezid Han'ın önüne sererler. Her yolu denediler almamaları için. Kıbrıs'ı aldığı zaman bir Yahudi Joseph Nasi vardı. Selimiye Camii'nin bütün masraflarını ben çekeyim dedi. Kıbrıs'ın idaresini bana verin. Ebu Suud Efendi'ye gitti onu söyledi. Selimiye Camii'nin bütün masraflarını. Sokullu Mehmet Paşa'ya gitti. Sana şu kadar her ay Kıbrıs'ın gelirinin şu kadarını vereyim dedi. Hiç söylemediği kalmadı. Bunlar... Yani iş üzüm şarabı için düşünen insanların. Acaba bunlardan zerre kadar haberi var mı? Bunu bilebiliyorlar mı? Bunu düşünebiliyorlar mı? 3 tane üzüm bahçesi için 50 bin şehit. bu kendi ecdadına, kendi ecdadının yaptıklarına bu kadar hafife alma. Değil mi? Yani evet. Orada biz Kıbrıs'ta tam 50 bin şehit verdik. 50 bin şehit verdik. O şehitlerin dahi, yani insan onların dahi hatıralarına biraz saygılı olamaz mı? Düşünemez mi? Bunu bu kadar basite indirgemek böyle kolay mı? Ama cahile kolay. Cahile kolay. İftiracıya çok kolay. Tarihi okumayan, bilmeyen, birazcık araştırma duymayan veyahut da tarihe bakarken sadece içinden böyle bilgi ve kırıntı arayan. Hani bir kişi vardır ki böyle, yani Kur'an-ı Kerim'i okurken ben bunda bir eksik arayayım. Veya bir kitabı okurken ne eksik bulurum acaba? Ya bir defa Allah için ben bu kitabı normal olarak okumaya başla. Normal bir şekilde, art niyetsiz, hüküm vermeden, ne olursa olsun. Ya bir kitap hakkında önce hüküm vermeden oku. Hani bu neye benzer? Bizde çok güzel söz var. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Yani birden hüküm verme adama. Adamla bir konuş, adamla bir muhabbet et, adamı bir tanı. Sonra hüküm ver. Halbuki bizde anında adam ne görüşte şu görüşte, sanki bütün o görüşün fikirleriyle bezenmiş gibi. Son derece yanıltıcı. Maalesef yani bunu bize... 20 yıldır talebelerime de çok söylerim. İnsanlara mutlaka insan olarak bakın. İnsanlara birden hüküm vermeyin, değerlendirmeyin. Çoğu kez yanılırsınız. Çoğu kez. Akıl bir mizanı nakıstır hukuku vezn için. Vakt olur kim hak çıkar vaktiyle batıl sandığın demişler. Akıl bir mizanı nakıstır. Bu eksik bir terazidir. Evet. Hukuku vezn için. Hukuku, hakkı ölçmek için akıl nakıs bir terazidir. Eksik bir terazidir. Vakt olur kim hak çıkar vaktiyle batıl sandığın demişler. Vaktiyle senin çok batıl sandığın şeyler gün gelir hak çıkar, doğru çıkar. Birden hüküm verme, birden değerlendirme. Biraz araştır, biraz soruştur, biraz oku, biraz bilgilen. Ona göre söyle. Yani şimdi aynı üzüm meselesi gibi. Evet. Cariyeler padişahın işaretine bakarlar, ne kovalamasına gerek var ki? Onlar padişahın gözdesi olabilmek için en büyük şeyleri sarayda. Bu da bir ayrı konudur Fehim Bey. Sarayda haremde 250 tane cariye varsa bunlardan padişahla olabilenin sayısı 7 veya 9'dur. 9'u geçmez. 3'tür, 5'tir, 7'dir. Çok azında 9 olmuştur. Genelde 3'tür, 5'tir, 7'dir. Bunlar cariye olduğu için, hanımı değil, okuyucularımız yanlış anlamasın. Cariye, yani nikahlı bir şey olarak değil, farklı bir hukuki statüsü var. Yani bunlar padişahın gözünün içine bakar. Nesini kovalayacak, nerede, kimi kovalıyor? Bu adamlar saray hayatını, cariyelerin cariyeliğin ne olduğunu, hiçbir şeyi inanın bu kadar zır cahil insan olamaz bunu söylerken. Şunu söyleyen bir insanın zır cahil, başka bir şey denemez.
Bir hatıranız geldi hatırıma ama.
Evet.
Anlatır mısınız?
O hangisi?
Hani meşhur bir Leslie Peris'li bir hanımefendi var.
Evet.
Tarihçi, araştırma. Sizin de ilk işte araştırma görevlisiydiniz herhalde İstanbul'da.
Evet, onunla İstanbul'da özellikle onun haremle ilgili bir değerlendirmesi olmuştu. Ancak dışarıdan işaret geliyor Fehim Bey. Zannedersem vakit biraz...
Bir 8 dakikamız var.
Öyle mi?
Devam edebiliriz tabii. 8 dakikamız var.
Onu daha önce anlatmadık mı biz burada?
Sanki çok az anlatmıştınız ama.
Evet, o zaman onunla bitirmiş olalım. Şimdi bu Amerikalı bir tarihçidir. Leslie evet. Peris. Uzun yıllar Türkiye'de kalmıştır. 60 ile 70 seneleri arasında Türkiye'de kalmış. 70'te geri gidiyor, 80'de dönüyor ve Osmanlı haremi ile ilgili bir çalışma, bir araştırma yapıyor. Ve bana göre haremle ilgili yapılan çalışmaların şu anda en güzeli bu çalışma. Zannedersem piyasada bulunmuyor ama basılabilir o kitap. Haremle ilgili en güzel çalışmalardan bir tanesi. 83'te ben kendisiyle tanışmıştım bu hadise sebebiyle. 93'te çıktı kitap. Yani tam 10 yıllık bir çalışmanın neticesinde ortaya koydu. 96'da da Türkçe'ye çevrildi. Harem-i Hümayun adıyla. İşte orada orada bizim bir devlet büyüğümüz kendisine Osmanlı padişahlarının hanımlarını soruyor. Oraya gelmişti. Hanımlarını soruyor. Bu hanımlar, bu hanımların entrikalarını, entrikalarını da yazıyor musun diye sorduğu zaman kadıncağız şu cevabı vermişti. Entrika falan yoktur dedi. Bunları nereden uyduruyorsunuz dedi. Bunları nereden uyduruyorsunuz? Ve o zaman en çarpıcı, tabii çok bozuldu bizimki çıktı. En çarpıcı şey şuydu. Ahmet Bey siz de bir kişi yazıyor, bir bilgi yazıyor ve diğerleri bunun doğruluğunu hiç araştırmadan hemen anında bunu doğru gibi kabul ediyor ve yazıyorlar. Arşive girip araştıran bir kimse yok. Mesela o zaman 4. Murat dizisi oynuyordu. 4. Murat dizisi. Ve orada Küsem Sultan. Küsem Sultan ve padişah kadınlarından biraz bahsederiz inşallah.
Evet. Hürrem Sultan'dan da.
Hürrem Sultan'dan, Küsem Sultan'dan. Dedi ki, siz Küsem Sultan'a yaptığınız iftiraları dedi. Küsem Sultan'a yapılan iftiraları anlamak mümkün değil dedi. Ona bu o kadar iftiralar ve o gerçekten Küsem Sultan'ın bir takım eksikleri olabilir. Kişi olur da eksiksiz olmaz. Mutlaka hele oralarda bulunan insanların, tarihe etki eden insanların eksikleri büyüktür, onu öne çıkar. Yani senin küçücük bir eksiğin önemsizdir. Ama onun seninkinin bin katı eksiği çok önemlidir. Mesela biraz da buralardan kaynaklanır. Fakat onun yaptıkları, devleti için yaptıkları akıl almaz derecede dedi. Bunlardan inşallah başka bir sohbette uzun uzun bahsederiz. Gerçekten bakış açısı önemli. Sizler çabucak hüküm veriyorsunuz diye orada uzun uzun konuşmuştu.
Evet. Hocam malum vakit dar.
Peki.
Çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Ve TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, bir tarih ve insan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda Muhittin Sami Yayıngöl yardımında bulundu. Ve ben Deniz Fehim Harmanşar programı sundum. Hepinize iyi akşamlar efendim. Allah'a ısmarladık.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni. Ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanırım.